Ayrım 16, sayfa 136, Savaş Gelinleri, Helen Bryan. Lauren sigaradan derin bir nefes çekip ona geri verdi. Her yer tehlikeli, eve dönmek, Fransa, burası, İngilizler Almanları durdurabilirse tabii. Ama durduramıyorlar. Şu an Paris'ten ayrılmayı göze alamam. Kayıtlar ve kulüpte yaptığım müzikle geçinebilirim. Sadece dikkatli olmalıyım. Almanları kızdırmak istemiyorum. Siyahileri sevmiyorlar. Ya da Alman olmayan hiç kimseyi. Paris'te çoğunlukla Kuzey Afrikalı olduğumu söylüyorum ama Almanlar gelirse diye iki pasaportum var. Böyle bir zamanda nasıl Fransa'ya girip çıkabiliyorsun? Paris'te kulübe gelen bir Fransızla ahbap oldum. Londra'da bir barın üst katına bir merkez kurdular. Kendilerine özgür Fransızlar diyorlar. Bir müzisyen ve bir Amerikalı olarak rahatça seyahat ediyorum. Bu yüzden onların kuryesi olarak bir işim var. İyi ödüyorlar. Ah Lauren, benim bunu yapmama izin vermezler mi? Ben Amerikalıyım ve... Hayır. Evangeline'in yüzü düştü. Ama seni her fırsatta görmek için İngiltere'ye geri döneceğim. Bunu yapacağımı biliyorsun dedi Lauren. Biliyorum ama bu çok adaletsiz görünüyor. İkimiz de birlikte olmak için bu kadar yol kat ettik. Ancak şimdi lanet Almanlar yüzünden yapamıyoruz. Bir süre sonra Lauren tekrar kollarını etrafına sardı. Biliyorum sevgilim, biliyorum dedi. Çenesini başının üstüne koydu. Artık bunun hakkında konuşmayalım. Günün ışığının huzmeleri halının üzerinde kayboluyordu. Onlar da aşk yaparken geçmişten, eski evlerinden ve geleceklerinden bahsetmemeyi tercih ettiler. Öğleden sonra geç saatlerde üzerlerini giyerlerken Evangeline, Lauren'ın çoraplarında delikler olduğunu, gömleğinin yaka ve manşetlerinin yıpranmış olduğunu fark etti. Alacakaranlıkta dışarı çıkıp sokaklarda yan yana yürüdüler. İtalyan kafesinde kahve içtiler. Yan yana oturdukları için gerginlerdi ama kimse onlara bakmadı bile. Karanlık sokaklarda gezindiler. Ardından Rüzgar Gibi Geçti adlı yeni Amerikan filminin afişini gördüler ve bilet sırasına girdiler. Daha sonra el ele tutuşarak ılık gecede otele geri döndüler. Atlanta'da olmadığımıza sevindim dedi Lauren onu sıkıca tutarken. Ben de dedi Evangeline ve gözyaşlarına boğuldu. Tekrar seviştiler sonra çarşafların üzerinde sarılarak yayıldılar. Bir bardak konyak ve Lauren'ın getirdiği bir parça çikolatayı paylaşırlarken Evangeline'in ince bacağı Lauren'ınkinin üzerindeydi. Lauren biraz sigara sardı ve Paris'te Hint kenevirini tüm müzisyenlerin tüttürdüğünü söyledi. Kendilerini yumuşak sersem hissediyorlardı ve bu kez Evangeline Lauren'ın kollarındayken rüyasız bir uykuya daldı. Karanlık Soho'nun geç vakte kalan sakinlerinin sesleri ve lokantadan gelen gürültüler onları uyandırdı. ''Bara gitme zamanı'' dedi Lauren esnerken. Fransızlar beni bekliyordur, yapacak işlerim var. Ama önce sana bazı hediyeler getirdim. Kalın perdeleri çekmediklerinden tüm vücudu pencerenin önünde silüet olarak görünüyordu. Evangeline ince bir paket ve iki poşet verdi. Önce poşetleri açtı. Nedir bu? İçinde ne olduğunu hissetti, kokladı, tadına baktı. Dilinde garip bir tat vardı. Ah Lauren, kurutulmuş acı biber, nasıl da lezzetli. İngiliz yemekleri öyle tatsız ki yiyemiyorum. Diğer çantayı elini uzattı ve pirinç diye haykırdı. Uzun zamandır pirinç tadı almamıştı. Bunları nereden aldın? Paris'teki Cezayirli arkadaşımdan, gruptaki arkadaşlarından biri de evlendi. Hepimiz için yemek yapıyor. Cezayir'de bizim gibi acı biber kullanıyor. Her şeye sos koyuyorlar. Şimdi büyük olanı açmadan önce sana çalmak istediğim yeni bir parçam var. Ne güzel. Evangeline saçlarını geriye attı, doğruldu ve etrafına yatak çarşafını sardı. Lauren göz kırptı. Adını Evangeline Blues koydum. Yatağın kenarında çıplak oturarak birkaç akor çaldı, sonra yavaş bir ritme başladı. Saksafon ilk başta yumuşak hafif notalara dokundu. Bir sonraki notaya geçerken çaldığı notanın tadını çıkarıyordu. Sonra güçlendi. Müziğin hüznü ve tatlılığı onu yakaladı ve odayı tamamen doldurdu. Dağınık kıyafetler, perdeler, kirli pencere, soluk koltuk, lekeli duvar kağıdı, sevişmeleri çaldığı şarkının bir parçası oldu. Evangel'in son notalarda iki aşığın ve elveda öpücüğü gibi karanlıkta solmaya başladığında hüzünle gülümsedi. Lauren'la sonsuza dek kimsenin bilmediği ya da umursamadığı bu odada kalabilmeyi diledi. Lauren karartma perdelerini açtı ve ucuz başucu lambasını yaktı. Diğer hediyeyi aç. Kahverengi kağıdı yırttı. Ah Lauren, senin kayıtların. Şükürler olsun ki Penelope o daireye taşındığında gramofonumu almamıştı. Artık her gece seni dinleyebilir ve yanımda olduğunu hayal edebilirim. Glenn Miller'dan daha iyisin diye aykırdı. Keşke o da senin gibi düşünse dedi memnuniyetle. Onun grubunda çalabilmek için her şeyimi verirdim. Memlekettekiler adamın plaklarını aldığında kapağında ismimi de görürdü. İz bırakmadan kaybolmadığımı anlarlardı. Evangeline tamkinli davranmayı bıraktı. Ah Lauren, lütfen beni de yanına al. Fransızlar kim olduğumuzu umursamaz. Ya da bir başka ülkeye gidebiliriz. İsveç ya da umurumda değil, bir yerler olmalı. Sen yokken canlı hissetmiyorum, hep bekliyorum. Tek yaptığım şey beklemek, beklemekten çok yoruldum. İç geçirdi, burada daha güvendesin tatlım, sana söylediğim gibi. Mesele sadece biz değil, Almanlar ve savaşla ilgili. Her yerde daha kötüye gidiyor. Savaş bittiğinde kendimizi düşünebiliriz. Şu an tek parça halinde kalmak, biraz müzik yapmak ve geçinebilmek için elimden geleni yapıyorum. Sabırlı olmak zorundasın. Beni olduğun yerde bekle, şimdilik eşinle kal. 11. Bölüm Grovemarsh Priors, Ekim 1940. Fransa Nazi kontrolü altındaydı ve İngiliz sefer kuvvetleri kanlı bir çatışma sonucunda Dunkirk'ten çıkarılmıştı. Almanlar Manş Denizi boyunca mevzi almıştı ve İngiltere'ye girmek için Blitz'i başlatmıştı. Bir ay sonra bombalama sonsuza dek sürecekmiş gibi gelmeye başladı. Gün be gün Alman uçakları ve onların eşlikçileri denizi geçiyor, Sussex göğünü karartıyor, sonra kuzeye gidiyordu. Kuyruklarındaki siyah gamalı haçlar sonbahar güneşinde acımasızca parlıyordu. Otlayan koyunlar panik içinde bağırıyor ve sesleri motor gürültülerine karışıyordu. Bir saniye sonra İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin savaş uçakları ortaya çıktı. Ancak bitmek bilmeyen Alman uçak filoları hedeflerine doğru devam etti. Uçak savarlar ateşlendi. Croydon'un üzerinden bir İngiliz uçağı ardından siyah duman bırakarak gökten aşağıya süzüldü. Kulübesinin arkasındaki lahanaları çapalayan Albert Hawthorne yukarı baktı, yumruğunu salladı ve küfretti. Nell 8 yaşındaki kızları Margaret Rose'u bahçenin sonundaki Anderson sığınağına doğru sürükledi ve onlara katılması için eşine seslendi. Bunun yerine Albert çapayı fırlattı ve bisikletini atladı. Şu anda iç güvenlik kuvvetlerindeydi. Nell önlüğü havalanarak Albert'ın arkasından gaz maskesiyle koşuyor, bir taraftan da hükümet iç güvenlik kuvvetleri posterlerini dağıtırken her şey iyi güzel ama Almanlar arka bahçelerine paraşütle inerse bu silahsız halde ne yaparlar diye düşünmüyor diye mırıldanıyordu. Tek umudu barınakta bir kızı ve eşi olduğunu, eşinin Hurst Green'e gitmek için otobüse binip sosis ve çay alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediğini ve en azından onları yemek için eve sağ salim gelmesi gerektiğini unutmamasıydı. Albert ise pedalları çevirirken kadınların neye önem verdiğini şaşırıyordu. Neredeyse Alice Osborne ile çarpışıyordu. Alice kilisenin çiçekli bahçesinden koşarak çıkıyordu. Şimdiki görevi yerel hava saldırısı uyarıcılığıydı. Eteğini yukarı kaldırıp bisikletine atlamış ve hızla yol almaya başlamıştı. Gaz maskesi bisikletin gidonundan sarkıyor ve yeşil çimler üzerinde futbol oynayan 5 erkek çocuğuna doğru hava saldırısı diye bağırıyordu. Dağıldılar ve evlerine koştular. Alice köye doğru hızla pedal çevirdi. Hiçbir çocuğun dışarıda kalmadığından emin olmak istiyordu. Blitz başladığından beri birçok kez alarm verilmişti. Artık onları ciddiye almıyorlardı. Hava saldırısı yeni bir oyun gibiydi. Bombalama başladığında o ve Oliver, Aziz Gabriel'in zilini kullanarak 3 kez çal dur, 3 kez çal dur gibi bir hava saldırısı sinyali tasarlamıştı. Çünkü sirenleri yoktu. Şimdi Savaş Bakanlığı kilise çanlarının sadece işgalin başladığının haberini vermek için çalınmasını emretmişti. Oliver işlerin bu hale gelmesinin üzücü olduğunu söyledi. Hükümet papaz evine bir siren inşa etmişti ama pek iyi çalıştığı söylenemezdi. Almanları Manş Denizi'nin öteki tarafında sadece 40 kilometre uzakta olduğunu bilmek Alice'i korkutuyordu. Nazi üniformalı cesetlerin sahile vurduğu, ajanların İngiltere'ye sızdığı ve her yerde oldukları söyleniyordu. İstilayı engellemeye çalışmaları gerekiyordu ama insanlar bunun sadece an meselesi olduğunu söylüyorlardı. Herkes dikkatli olmalı ve şüpheli davranışları hemen yetkililere bildirmeliydi. Alice her akşam Lady Marchmont'un radyosundaki BBC yayınını dinlemek için Glebe evine gider olmuştu. Osborne'un küçük evindeki radyo pek iyi çalışmıyordu ve görevi sebebiyle neler olup bittiğini takip etmesi gerekiyordu. Ayrıca eve annesine gitmeyi ertelemek için de bahane olmuştu. Genç hizmetçi Elsie ile birlikte Francis Falkenleigh'in kadınlar ordusuna katılması herkese sürpriz olmuştu. Elsie her akşam bisikleti çamur içinde eve dönüyordu. Francis ya da Bayan Gifford karartma perdelerini çekince 5 kadın birden salondaki radyonun başına toplanıyorlardı. Churchill'in İngiltere'nin onlarla kıyılarda savaşacağını ama asla ve asla teslim olmayacağını söyleyen konuşmasını dinlediler. Bu onları garip bir şekilde yüreklendirmişti. Derken haftalar sonra Francis babasından konuşmanın sonunda Churchill'in boş şişelerle savaşacaklarını söylediğini, çünkü ellerinde kalan tek cephanenin bu olduğunu itiraf ettiğini duymuştu. Kulağa İngiltere'nin dayanacak gücü kalmamış gibi geliyordu. Fransız ordusu İngiliz ordusundan büyüktü ama Almanların Paris'i ele geçirmesini ve Fransız hükümetinin teslim olmasını engelleyememişlerdi. Bunu duyan Alice gözlerini kapayarak dua etmişti. Francis ona tiksintiyle baktı. Keşke silahım olsaydı dedi öfkeyle. İstila ederlerse birkaç Almanı da yanımda götürürüm. Alice dua etmeyi bıraktı ve ona baktı. Bir kızın böyle meydan okurcasına konuştuğunu hiç duymamıştı. Bir kişi Almanlarla nasıl savaşabilirdi? Alice zamanı geldiğinde ölmekten korkup korkmayacağını ve herkesin dediği gibi kendileriyle birlikte bir çift Almanı da beraberinde haklamaya yetecek kadar cesur olup olmadığını merak etti. Belki Francis haklıydı ve silaha ihtiyaçları vardı. Silahlar. Bugün dururken gelecek için endişelenmeyelim diye mırıldandı ve aklını Almanları vurma düşüncesinden uzaklaştırıp sorumluluğunda olan insanları düşünmeye çalıştı. Kadınlar ordusunun yeni üyeleri Balfour'un çiftlik evinde toprağı kazıp patates çıkarıyor ve son elmaları topluyorlardı. Gece karanlığı çökene dek çalışıp otobüsle geri dönüyorlardı. Elsie Pigeon gaz maskeleriyle çiftlik evindeki sığınağa girmelerinden sorumluydu. Grubun en genci olmasına rağmen patronluk taslamak konusunda oldukça iyiydi. Francis yoktu. Bir günlük izni vardı ve babasını görmek için Londra'ya gitmişti. Hava saldırısı sireni tiz sesiyle çalmaya devam etti. Aynı zamanda sirenin iç güvenlik kuvvetlerinde olan Oliver, Albert Hawthorne, Hugo de Barfort, meyhanecinin yaşlı babası ve amcası, Ted ve George Smith ve bazı çiftçilerin orduya katılmak üzere olan oğullarını çağırıyor olması içlerini rahatlatmıyordu. Hugo, Grace Court'taki eski tüfek cephaneliğini bağışlayana dek süpürge sapları kullanarak talim yapmışlardı. Alice Almanlar geldiğinde hiç şansları olmayacağını düşünüyordu. Düşman istilaya direnen her kim olursa hain ilan edip idam edileceği söylentisini yaymıştı. Alice oflayarak Lady Marchmont'un bahçesine girdi. Lavanta çalıları ve yürüyüş yolu dışında tamamen kazılmıştı ve adına Zafer Bahçeleri deniyordu. Bayan Gifford, beyaz önlü ve kepiyle yaşlı kadını Anderson sığınağına dek takip ediyordu. Elinde gaz maskeleri, kilimler ve çay termosu vardı. Lady Marchmont bastonuyla çok hızlı hareket edemezdi ama neredeyse oraya varmak üzereydi. Alice ona el salladı ve Penelope Fairfax'in evinin yanından hızla geçti. Evangeline çoktan Tanny, Johnny ve yakın zamanda bombalama ihtimaliyle tahliye edilmiş üç çocuğu Richard'ın babasının şarap mahzenine indirmiş olmalıydı. Alice ve Richard eskiden orada yağmurlu günlerde zindancılık oynardı. Burası muhteşem bir bomba sığınağı olmuştu. Tabii ev doğrudan isabet alınmadığı sürece. O zaman Evangeline toprağın altında kalırdı, bunu hak ederdi de. Alice, Tanny ve çocukların hatırına hemen bu düşünceden kurtuldu ama Richard'ı düşünmekten kendini alamadı. Richard ve konvoyu gri Atlantik'te bir yerlerde tehlike altındaydı. Kasaba toplantılarının yapıldığı salona bir afiş asmıştı. Her şey sana bağlı. Herkesin yiyecek yetiştirmesi, yemek yapması ve mümkün olduğu kadar kendi kendine yeterli hale gelmesi için çabalaması gerekiyordu. Böylece ülke konvoylar tarafından korunan erzaklarla geçinmek durumunda kalmazdı. Poster erzak taşıyan bir gemi olan İngiliz kraliyet gemisi Glowworm'un Nisan ayında bir Alman muhribiyle yaptığı savaştan sonra alevler içinde battığını gösteriyordu. Alice her gün denizdeki tüm İngiliz gemileri ve içlerindeki subayları için dua ediyordu. Spesifik olarak Richard için dua etmemeye çalışıyordu. Şimdi yokuş yukarı evine ve annesine doğru soluk soluğa çıkıyordu. Şimdiye kadar kırsal kesimleri değil de şehir merkezlerini hedef almış olsalar da ne zaman Alman uçakları tepelerinden geçse annesi korkudan titriyordu. Çirkin Edward mimarisiyle inşa edilmiş evlerine ulaştığında alacakaranlık çökmüştü. Hava ürkütücü derecede açıktı ve Alman pilotların bomba atmaları için uygun bir zamandı. Ay ufukta yükseliyordu. Kuzeyde Londra'nın üstündeki gökyüzü gümüş renkli baraj balonlarıyla doluydu. Uğursuz bir turuncu renge bürünmüşlerdi ve arama ve keşif ışıklarıyla parlıyorlardı. Alice bisikletini park etti ve dürbünle bölgeyi tarayarak Alman pilotlara sinyal olabilecek herhangi bir ışık işareti aradı. Dikkatsizce çekilmiş bir karartma perdesi, hala için için yanan söndürülmemiş bir şenlik ateşi, farkında olmadan fener kullanan biri ya da arabasının farlarını açmış aptal bir sürücü. Rahibe Tucker bile bisikletinin üzerindeki küçük ışığına izin verilmiş olmasına rağmen karanlıkta daha iyi gördüğünü iddia ederek kullanmamayı tercih ediyordu. Fazla büyümüş ortanca çalıların arkasındaki zemin kat pencerelerine baktı ve karartma perdelerinin ışık sızdırmadığına emin oldu. Annesini birkaç kez uyarıp ışığı yakarsa düşmana yardım ettiği için tutuklanacaklarını söylemişti. İçeriye aceleyle girdi. Annesinin mahzene indiğini ve orada tuttukları lambayı yaktığını umuyordu. Onların barınağı eski kömür deposuydu. İçeride karanlık geçiş yolu haşlanmış şalgam kokuyordu. Anne! Alice, neredeydin? Sen dışarıdayken ne kadar endişelendiğimi biliyorsun. Uçakları duydum, sonra da sirenleri. Ne düşüneceğimi bilemedim. Radyolar zehirli gazdan bahsediyor. Bayan Osborne ayağa kalktığında koltuk ışırdadı, elleriyle şekerleme yaparken üzerine örttüğü ekose battaniyeyi tutuyordu. Bayan Osborne sadece 55 yaşındaydı, ancak gerçek ve uydurma hastalıkları sayesinde çok daha yaşlı görünüyordu. ''Baban ayaktayken'' diye başladı. ''Bu gece gaz saldırısı yok anne, olsaydı anlardım, ben madencilerin kanaryasıyım'' dedi Alice. Yüksek sesle konuşarak annesinin şikayetlerini susturmaya çalışıyordu. Gaz maskesini takması gerektiğini biliyordu. Ancak pedal çevirirken, hele o yokuşu çıkarken takacak hali yoktu. Annesine gelince o da takmayı ısrarla reddetmişti. Maskenin hastalık nöbetlerini tetiklediğini söylüyordu. Alice annesini ayağa kaldırdı. köyün hepsi sığınaklarında, rahat ve sağlam bir yerde. Bizim de doğruca sığınağa gitmemiz gerekiyor.
Orası çok rutubetli. Baban tüm bunlara karşı çıkardı eminim.
Alice'in annesi terlikleri ayağına geçirdi ve koluna girdi. Boşta kalan eliyle Alice'in annesinin kutuların istiflendiği koridordaki askıdan tığ işi şalını aldı.
Savaş bittiğinde rahatlayacağım dedi Bayan Osborne. Sen de babanın kitapları ve notlarını kömür deposuna koyabileceksin. Bu ev papaz evinden çok daha küçük ve tüm bu şeyleri evde isteklemek...
Almanlar olsun ya da olmasın annesi aceleye gelemezdi. Aslında mümkün olduğunca yavaş gidiyor gibiydi. Alice dişlerini sıktı. Bir şekilde merdivenlerden indiler. Alice bodrumdaki lambayı yaktı ve annesini babasının eski koltuğuna yerleştirdi. Sonra sepetten onarılacak birkaç parça çamaşır aldı ve yıpranmış bir pufun üstüne oturdu. Kömür deposu öyle küçüktü ki dizleri birbirine değiyordu.
''Yeni papaz nereye sığınıyor?'' diye sordu Bayan Osborne atkısını omzuna yerleştirirken.
Annesinin papazın ismini kullanmayışı dikkatini çekti. Eşinin yerini almaya hakkı olmadığını düşünüyor olmalıydı.
''Rahip Oliver Hammett'ın bahçesinin dibinde şu yeni Anderson sığınaklarından biri var. Piskoposluktan birkaç gönüllü gelip kurdu. Komik görünüm bir şeyler. Bir çeşit fıçı biçimli metal çatı ve yanları var. İçine iki ranza sığıyor. Zorlarsan belki 4 tane sığar. Birkaç kişi de var onlardan. Hawthorne'larda, hatta Lady Marchmont'ta da. Gerisi bizim gibi mahzenlerini kullanıyor.''
Alice papazın zafer bahçesi için iyi niyetli ama umutsuzca yetiştirmeye çalıştığı böğürtlen çalıları yüzünden Anderson sığınağının ulaşılamaz hale geldiğini söylemedi. Oliver'ın bahçıvanlık konusunda en ufak bir fikri yoktu. Dağınıklığın içinde belki de sebze yetiştirmek yerine tavuk ya da tavşan beslemenin ona daha uygun olacağını düşündüğünü söylemişti. Alice ona bir keçinin daha iyi bir seçim olacağını söylediğinde ikisi de gülmüştü.
16. ayrımın sonu. Sayfa 144.